Ayrım 15.
Bu zihinsel başarı, Vesalius'un modern anatomiyi bulduğu bir anatomi laboratuvarında ortaya çıkmaz. Ne Harvey'in kan dolaşımı sistemini keşfettiği evindeki alçak gönüllü çalışma odasında, ne de Pasteur'un modern bakteriyolojiyi kurduğu bir kilerdeki kendiliğinden laboratuvarda değil. Dış dünyadan gelen seslerin beyaz kar örtüsü altında boğulup içeriye ulaşamadığı ıssız bir odada ortaya çıkar. Kendi düşüncelerinin altın yankısını böylece daha iyi duyabilir. Üç simgesel düşünde Descartes Tanrı'nın ona gerçeğin keşfine adanmış, ömür boyu sürecek bir yolu işaret ettiğini görür ve şükrederek yıllar sonra yerine getireceği gibi Laurentolu Anamiza gidip hacı olmaya yemin eder. Bu tarihi özellikle kaydedelim. Bu durumda olduğu gibi Descartes'in yöntem üzerine konuşmalarını tasarladığı ve analitik geometri ve matematiksel fiziği yarattığı tarihin, entelektüel bir kavramın kesin yaratılış tarihinin olması insanlık tarihinde pek enderdir, belki de yoktur. Düşünce tarihinde ancak birkaç keşfin kesin tarihini biliyoruz. Bunlardan birisi Fleming'in penisilini keşfidir. Ancak bu elle tutulur bir olguydu. Yaratıcı zihnin entelektüel ve felsefi bir yöntem keşfettiği tarihin bilinmesi gerçekten çok seyrek rastlanan bir durumdur. Descartes şimdi Baviera Dükü komutasında Prag Savaşı'ndadır. Bukoy Kontu'nun komutasında Bohemya'da birliklerle onların çevresinde takıldığını söylemek çok daha doğru olacaktır. Felsefi yalnızlık içinde bir kış daha geçirir. Sonunda askerlik yaşamını bırakır. Ama Valencia'yı saran veba felaketinin Juan Luis Vives'i kendi memleketinden sürmesi gibi Descartes'ta veba ve Fransız Protestan Savaşı nedeniyle Paris'ten ayrı düşmüştür. Filozoflar, Raymond Lully gibi birkaç ateşli haçlı sefercisi dışında genellikle sağduyulu insanlardı. Descartes iklimin ve savaşa karşı tutkunun daha serin olduğu kuzeye gitmeye ve Le Grand Livre du Monde'u çalışmak için birkaç prensin sarayını ziyaret etmeye karar verir. Moravya, Silezya, Polonya, Baltık kıyılarına seyahat eder. Hollanda'da kiralık bir gemide uşağı ile birlikte Emden'den Kuzey Frizya'ya giderken tayfalar onu öldürüp soymayı ve cesedini de denize atmayı kurarlar. Kötü niyetli planlarını şans eseri duyan Descartes, onun dillerini anladığını bilmezler, kılıcını çeker ve birkaç saniye içinde onları dehşete düşüren vahşi bir savaşçıya dönüşür, hayatını kurtarır, güvenlik içinde karaya çıkar. İleriki bir tarihte güçlü ve stoacı bir ruhun nasıl değersiz ruhların üstesinden gelebileceğini anlatacaktır. Paris'in bulvarları, Hollanda'nın kanalları. Şimdi Descartes 26 yaşındadır. Hollanda'ya geri döner ve başka seyahatlerin ardından Fransa'ya gider ve görünmeyenler diye bilinen Alman Rosenkreuzler tarikatına üye olduğu yolunda haksız yere suçlanır. Matematik, geometri ve etik çalışmalarına yeniden başlar. Duperron malikanesinin de arasında bulunduğu bütün mülkünü satar. İsviçre ve İtalya'ya seyahat eder, Venedik'i ziyaret eder. Siyah giysili Descartes'i San Marco meydanında Procuratori'nin sert çizgili şiirsel geometrisinde neredeyse Bernard Buffet'in karalaması gibidir. Gezinirken canlandırabiliriz. Geniş silmeler üzerindeki güvercinler müzik portresi üzerindeki notalar gibi görünürken Avrupa'nın Bizans antresinin canlı renklerine karşı Descartes'in karanlık figürü sert bir silüet oluşturur. Venedik'te araştırıcı gözleri hüzünlü Sposalizua del Mare, Lido sahili üzerinde Duca'nın Adriyatik denizi ile evliliğine tanık olur. Yüzyıllar önce kendilerini kutsal topraklardaki yazgılarına götürecek gemileri sabırsızlıkla bekleyen Haçlı Seferleri askerlerinin taşıdıkları zırh ve güneşte yeni gümüş gibi parıldayan kılıçlarla kabaran da aynı sahildi. Bütün Avrupa'dan inananları çeken bir coşkunun yaşadığı sırada Descartes Roma'ya gelir. Kopernik, Kepler ve Newton'la birlikte çağdaş dünyanın fiziksel imgesini yaratan adam olan Galilei, İtalya'da bulunduğu sırada ne yazık ki ziyaret etmemiştir. Çağdaş Avrupa düşüncesini yaratmış kuşaklar içinde iki belirleyici adamın buluşması ne muhteşem olurdu. Ünlü İtalya'nın teleskop merceklerinden İtalyan göğünü gözlerken Fransız'ın işlek zihninden ne büyüleyici düşünceler geçebilirdi. Descartes yine bir orduya katılır. Bu onun en sevdiği seyahat biçimidir. Onun için bütün can sıkıcı ayrıntıların halledildiği turist acentası. Aynı bizim bugün bir tura katılmamız gibi. Her zaman bir seyirci olarak ordularla yolculuk yaptı. Bu defa Savoy Dükü ve birlikleriyle gider. Bu ordudan ayrıldıktan sonra Alpleri geçer. Orada güneşin kızdırdığı karlar üstüne düşüncelerini kaydeder. Poitiers'i ziyaret eder ve sonunda Paris'e geri döner. Şimdi yeşil ipeklerle bürünmüş, kenarları kıvrık deve kuşu tüylü şapka giymiş, Gent'e homme kılıcı ve kuşak takmıştır. Yaşamdaki mesleğini zaten seçmiştir. Kendisi için kendi kendisi tarafından yaratılan bir meslek. Aklı terbiye etmek ve kendi yöntemini izleyerek gerçeğe ulaşmak. Bu sırada bir tartışmada Jean Balzac'ı savunma fırsatı bulur. Daha sonra yazar Descartes'e yazdığı bir mektupta ondan güzel bir düşünce, zihninin hikayesini yazmasını rica edecektir. Faubourg Germain'a bir defa daha giden Descartes, diğer işlerin arasında optik mercekleri kendi elleriyle parlatıp perdahlar. Yalnızlığın hoş gölgeleri içinde yaşamını sürdürür. Ama inzivasından 6 hafta sonra eskiden evinde kiracısı olduğu Vasseur tarafından yeri bulunur. Descartes'in uşağının suç ortaklığıyla merakını yenemeyen Vasseur anahtar deliğinden arkadaşını gözetler ve onu yatağına uzanıp düşünür, okur, not alırken görür. Descartes düşünmek için gerekli olan fiziksel enerjiyi harcamamak için etkin bir yol olan yatakta uzanmayı aşırı derecede sever. Günde 12 saati yatakta geçirmek Descartes'in alışkanlığıydı. Bunun 2 ila 4 saatinde düşünür ve yazardı. Ömrünün yarısını, yaklaşık 27 yıl yatakta geçirdiği söylenebilir ve yastıklar ve çarşaflar arasındaki bu dinlendirici saatler hiçbir zaman onun durumunda olduğundan daha iyi kullanılmamıştır. Yine de onun için düşünme arzusu kadar kaçınılmaz olan seyahat arzusu kabarmışken onun mesleği seyahat ve düşünmektir. Ünlü La Rochelle kuşatmasına katılır. Üç silahşörlerin D'Artagnan ve üç arkadaşının düşman menzili içinde Anjou şarabını hızla tüketip kızarmış tavukları oburlukla yuttukları unutulmaz sahnesiyle Dumas'ın ölümsüzleştirdiği kuşatma. Bundan sonra Descartes kendini bir başka büyük eseri olan Méthode Naturelle'ye adamaya karar verir ve bu niyetle sıcak hava ve baş döndürücü kalabalıktan işleri için mutlak sessizlik ve sakin bir kafa isteyen bütün filozofların bildik düşmanları uzak durabileceği bir ülke seçer. Descartes yalnızlığı Pour Vivre ve Haruk Vivons Kahes ve ılımlı serin iklimi Hollanda'da arar. Şimdi 33 yaşındadır ve orada 20 yıldan çok zaman geçirecektir. Ömrünün en önemli yılları. Çoğunlukla kırsal bölgelerde münzevi gibi yaşayacak ve gerçekte bulunduğu yerden farklı adreslere Dordrecht, Harlem, Utrecht, Leiden'e gönderilen mektuplarını alarak bu 20 yıl içinde 24 defa ev değiştirecektir. Friesland'da çevresi onu sıvık bir kuşak gibi koruyan su hendekleriyle sarılmış küçük bir şatoda oturur. Descartes alçak gönüllü, yumuşak başlı, nazik, ölçülü ve tutumludur. Az miktarda şarap içer, ölçülü yer, esas olarak üzüm ve öteki meyveler. Ne insanlardan kaçan ne de melankolik biridir. Ama yalnızlığını ve özel yaşamı sever ve böyle yaşamaktan mutlu ve hoşnut olur. Hiç ciddi hastalık geçirmemiştir. Bütün yaşamı boyunca yalnızca iki nedenle kanı akmıştır. Biri 13 yaşında, diğeri de ölümünden hemen önce. Uyuşturuculara ve şarlatanlara değil, diyete ve akıl huzuruna ve ılımlılığa inanır. Eli açıktır, kendi çıkarını düşünmez. Hizmetkarlarını özenle seçer ve onlara soylu bir cömertlikle davranır. Çok okumaz ve ancak birkaç tane kitabı vardır. Belleği de ancak ortalamaya yakındır. Yine de algı, kavrayış ve sağduyusu çok güçlüdür. Ve yalnızlığını da gerçeği sevdiği kadar sever. Bu sırada meteorlar, güneşteki lekeler üzerine çalışır. Bu yeni düşünceye neredeyse romantik bir aşk kadar ilgi duyar. Tıp ve matematik uzlaştırılırsa bu yolla insan hastalıktan korunmuş, dolayısıyla mutluluğu da sağlanmış olurdu. Descartes, insan düşüncesinin en yüce biçimi olarak gördüğü matematiğe özellikle düşkündür. Gerçek fizik, klasik Galileo fiziği değil, Newton fiziği henüz ortaya çıkmamıştı. Anatomiye duyduğu ilgi onu günlük kesilmiş sığırları görmek ve ele geçirdiği örnekleri evinde incelemek için mahalle kasaplarına götürür. İngiltere'ye kısa bir ziyaret yapar. Dünyanın gelişimi ve yaratılışın bütün evrelerini irdelediği muazzam Trattato Mondiano'yu henüz yazmamıştır. Ama bu sırada haberlerin yalnızca yavaş ulakların taşıdığı mektuplar aracılığıyla yayıldığı bir çağda, doğal olan gecikmelerle İtalya'da Kopernik'in yerin evrenin merkezi değil, sadece güneşin çevresinde dönen bir gezegen olduğu kuramını doğrulayan Galileo'nun Engizisyon tarafından sözünü geri almak zorunda bırakıldığı haberi ona ulaşır. Bilimsel dürüstlüğün birçok göstergesinden biri olarak Descartes, yayımlaması Kopernik kuramını değiştirmek ya da çürütmek anlamına gelecek olan çalışmasını yayımlamama kararı alır. Bir bilimsel araştırmacının zihni iyi bir saat gibi, asla yavaşlamaz. Bu kez Descartes, Hollanda'nın karı, sağanağı ve donu üzerine çalışır. Zuiderzee'ye giderek renk halkalarının mum ışığı çevresinde oluşumunu gözlemler ve bilimsel fedakarlığın bir işareti olarak merceklerin ışığı kırmaları, en sevdiği konulardan biri, üzerine gözlemlerini mercekler üzerine deneme yazan bir arkadaşına verir. Descartes ömrü boyunca başka bir şey yayımlamamaya karar vermişse de felsefede türünün tek örneği ve ünden haz etmeyişinin kanıtı, Paris'ten gelen bir kraliyet izni ona çalışmalarını yayımlama yetkisi verir. Yöntem üstüne konuşması Leyden'de çıkar. Öteki eserleri gibi Latince değil Fransızca yazılmıştır. Breda'ya geri döner. Sonra da Kuzey Hollanda'da Egmont'ta yaşar. Çalışmasının çevresinde ormandaki mantar gibi polemikler, karşı tezler, eleştiriler fışkırır. Lovine'da bir doktor, Flemenc Plampius kitabını eleştirir ve Descartes ünlü kibarlığıyla eleştirisini çürütür. Onun en büyük öğrencisi ve hayranı olan bir başka doktor, Utrecht'te felsefe, tıp ve kartezyen sistemi, kendisi fizyoloji der, öğreten Regius adıyla bilinen Flemenc Henri de Roy, Descartes'ı tanrı tanımazlıkla suçlayan Utrecht Üniversitesi rektörü Pastor Voetius'u şiddetli saldırılarına karşı onu savunur. Descartes ve Regius ile Voetius'un polemik savaşı yıllarca sürer ve Voetius sonunda Regius'un üniversiteden bir süre uzaklaştırılması kararını çıkartabilir. Bununla birlikte yıllar sonra nankörlüğün nefret dolu bir örneği olarak Regius yalnızca Descartes'in metinlerini çalıp onları kendi eseriymiş gibi yayımlamakla kalmayıp Regius'un kendi ricasıyla eserlerinden birini özel olarak eleştiren Descartes'e açıkça saldıracaktır. Filozofun seyahatleri devam eder. Şimdi onun yaşam öyküsünü yazanları hala şaşırtan bir şey olur. Descartes birdenbire kendisini Francina adında 5 yaşındaki yoksul bir kızın babası olduğunu bildirir. Kızın annesinin Helena adında hizmetçi bir kadın olduğu söylenir. Descartes herkesi kızı olduğunu açıkça onaylamasıyla gelen lekeyi alçak gönüllülükle kabul eder. Ve her zaman boyun eğeceğini ve evlenmeyeceğine yemin eder. Daha sonra küçük kız Descartes'in babasının öldüğü yıl kızıl hastalığından ölür. Olayın bütün ayrıntıları biliniyor. Çünkü kızının hikayesini kitaplarından birinin son boş sayfasına kendi eliyle yazmıştı. Daha sonra bu başkalarının eline geçti. Bütün bunlar yalnızca şunu gösterir. Descartes insandı, has insan ve özel yaşamı üzerine çöreklenmiş, o zamanın insanların hareketleriyle sağgörüsüzlüğün bedelini ödemiş, kendine has ve içten bir insandı. Resmi olmayan sohbetli toplantılar dışında Descartes'in polemiklere ömrü boyunca hep yazarak katılması tuhaftır. Bilindiği kadarıyla Descartes hiç konferans vermedi. Arkadaşları arasında konuşmayı ya da onlara mektup yazmayı yeğledi. Harvey'in kan dolaşımı kuramını desteklemesi bile Descartes'in hala Galenosçu olmasına karşın kötülemeler ve eleştirilere karşılık verdiği mektuplarıyla olmuştu. Descartes'i üstadı sayan ve onu Berlin'deki sarayında oturmaya davet eden güzel prenses, Bohemyalı 5. Friedrich'in kızı Elizabeth'e kitaplarından birini, Felsefenin İlkeleri, ithaf eder. Descartes birçok sarayda gözdeydi. Hoş, kibar, çağdaş, alçak gönüllü, dönemin kral ya da kraliçelerinin saray çevrelerinde bulunmasından çoklukla hoşlandıkları türden bir filozoftu. Zamanlarının Avrupa'sının en parlak zekalı adamı yerine iyi eğitilmiş bir tavusa sahip olmaktan hoşlanabilecekleri gibi. Stockholm'de buz gibi bir sabahta gelen son. Bir başka kraliçe, İsveçli Kristina, herhalde Fransa sarayındaki büyükelçisi Canute'dan Descartes'in çalışmalarını öğrenir. İsveç krallığının zorba kartal yavrusu tacına elması, yani Descartes'i eklemeye karar verir. Büyükelçi Canute'dan Descartes'i İsveç sarayına davet etmesini rica eder. Descartes kabul etmez. Ayılar ülkesinde, kayalar ve karlar ortasında kötü yazgısıyla karşılaşacağına dair sanki bir önsezi vardır. Christina ısrar eder. Descartes kibarlık gereği ona yalnızca kraliçenin isteğini arttırmaya yarayan aşk üzerine bir mektup yazar. Kendi saray çevresi bilim adamlarından ne kadar nefret ediyorsa İsveç kraliçesi Christina da onlara o kadar tutkundur. Onun ve Büyükelçi Canute'un arasında kalan Descartes gitmeye razı olur. Sonunda 1649'un Eylül ayında Stockholm'e gitmek için Amsterdam'dan gemiye biner ve Kopenhag yoluyla oraya varır. 4 haftalık bir yolculuktan sonra 3 haftası denizden, Ekim başında Alman uşağı Schlüter ile birlikte Stockholm'e varır ve Canute'un evine yerleştirilir. İsveç'in Kristina'sı, o zaman kısa boylu, erkeksi, inatçı, 22 yaşında bir kadın, Descartes'a saray mensuplarının pek içerlediği görkemli bir kabul töreni verir. Kendini kente alıştırması için 6 haftalık izin bağışlar ve Descartes'in küçümsediği saray törenlerine katılmaktan onu affeder. Christina'nın saray gramercileri ve danışmanları kendini yalnızca bilime verdiği için filozofa saldırırlar. Yılmayan Christina, Descartes'tan Stockholm'e bir sandık içinde getirttiği değerli yazılarını düzenlemesini ister. Soğuktan uyuşmuş Descartes akşamlarını yazdıklarını düzene sokmakla geçirir. Bunlar tamamlanmamış çalışmalardır ve insan bilgisinin hemen hemen her yönünü kapsarlar. Dünya ve insan, mekanik, fizyoloji, cebir, madenler, bitkiler, hayvanlar, matematik, ceninin oluşumu, geometri. Christina Descartes'in hep orada kalmasını ister ve İsveç ikliminin Fransız filozofunun çalışmasına zarar verebileceğinin de belli belirsiz farkındadır ve ona yeni ele geçirilmiş ülkelerin güneyinde Bremen ya da Pomeranya'da bir malikane yılda 3000 kron teklif eder. Descartes tereddüt eder. Bu onun dünyası değildir. Arkadaşı Büyükelçi Kanut öksürük nöbetleri ve boğulmalar arasında aniden ciddi bir akciğer iltihabıyla yatağa düşer. Descartes'la karda yaptığı bir gezinti de hastalığa yakalanmıştır. Christina'nın sadist isteğine boyun eğen filozofun her gün sabahın 5'inde Stockholm'de Ocak ayında kraliçeyle bir toplantısı vardır. Bir saat kadar sonra yarı donmuş, hala karanlığın örttüğü sokaklardan geçerek arkadaşı Kanut'a eşlik etmek ve bir parça daha uyuyabilmek için bütün hayatı boyunca günde 12 saat yatakta geçirmiş olan Descartes, elçiliğe döner. Öğleden sonra saraya geri döner. Çünkü kraliçe ondan rektörünün kendisi olacağı bir bilim akademisi örgütlemesini ister. Christina Descartes'la tartışır ve örneğin ona Kartezyen anlayışıyla şeylerin mekanik doğası tartışmasında saatinin küçük saatler doğurduğunu asla görmediğini söyler. Yorgun Descartes olağanüstü bir alçak gönüllülükle akademinin yönetmeliğine yabancıların mensup olamayacakları koşulunu koyar ve bu şekilde kendini dışarıda tutar. Aynı gün hastalandığını hisseder. Ertesi gün Bakire Meryem günahsız doğum yortusuna katılır. Okunmuş ekmeğini alır ve hemen sonrasında yatağa düşer. İşkenceden soğuğun neden olduğu ateşi ve akciğer iltihaplanması vardır. Kraliçe ile sabahın köründeki toplantıları, saray ve Kanut'un evi arasında gidip gelmeleri ve kendi ruhsal sıkıntıları yüzünden bütünüyle tükenmiştir. Doktorlar çağırtılır ve Descartes kraliçenin Fransız hekimi Duryea'nın ortadan kaybolduğunu dehşetle fark eder. Yerine can düşmanı Hollandalı Wouters gelmiştir. Dehşete kapılan Descartes her türlü tedaviyi, özellikle reçetede belirtilen kaçınılmaz kan alma işlemini reddeder. Hafta sonunda zihni açıktır. Yataktan kalkar. Birkaç saat ateşin başında oturur ama yeni bir ateş nöbetiyle sürekli itirazlarına karşın iki kez bolca kan alınır, doktorlara boşuna yalvarır. Ama artık çok geçtir. Şarlatan hekimler ve uyuşturuculara karşı olan Descartes ömrü boyunca kendi doktoru olmuştu. Yeni yetmeliğinden beri hiç hastalanmamıştı. Sağlığını koruma yöntemini neredeyse sebzeden oluşan bir diyet, ılımlılık ve o zaman da şimdi de en iyi ilaç olan zihin huzuru üzerine kurmuştu. Gerçekten altın kuralının kader yerine kendi kendime egemen olmaya çalışmak ve dünya düzenini değiştirmekten çok kendi isteklerimi değiştirmek olduğunu söylemişti. 1647 yılında Prenses Elizabeth'e şöyle yazmıştı. Uyuşturuculara gelince, ister şarlatanlar isterse eczacılar tarafından sağlansın, hiç kimseye kullanmasını öğütlemeyeceğim zavallı şeyler olduklarını düşünüyorum. Bir başka seferinde şöyle der, yaşı 30'u geçtikten sonra insanın bunu uzatmak için ilaca ihtiyacı olmamalıdır. Çevresindekiler istediği gibi bir Hristiyan filozof olarak ölmesine yardım ederler. Sakin iki gün geçirir. İstemeden katili olan İsveç kraliçesi Christina tarafından gönderilen bir saray görevlisi günde iki kez sağlığını sormaya gelir. 11 Şubat 1650'de artık sağlığına kavuşmuş Büyükelçi Kanut ve Peder Viguier'in kollarında hükümet asalı dişi panter, fiziksel olarak güçlü ve bilinçsizce acımasız kraliçeye felsefe öğretmek için kalktığı saatle aynı saatte. Sabah 4'te ölür.